Evet, herkese merhabalar. Kartalkaya'dayız. Her sene olan, Şükrü Bey'le olan röportajımızı bu sene Kartalkaya'da gerçekleştireceğiz. Mercedes-Benz Otomotiv Grubu Başkanı Şükrü Bektikan'a konuk oldum. Öncelikle güzel ağırlamanız için, davetiniz için teşekkür ederim.
Çok teşekkür ediyorum Volkan. Ayağına sağlık diyorum ben de.
Sağ olun. Görüntülerde görebileceğiniz, daha önce tahmin edemeyeceğiniz bir otomobil, bir proje otomobille birlikteyiz. Moncler'le Mercedes bir işbirliğine gitti. Nedir bu, onu sorayım önce.
Şunu söyleyelim. Mercedes-Benz G serisi, senin de çok iyi bildiğin üzere, aslında dünyadaki ikonik sembollerden bir tanesi. Hele otomotiv endüstrisinde dizaynıyla çığır açmış bir otomobil. Aynı şekliyle Moncler grubunun da kendi dizaynında, kendi segmentinde yön verdiği pek çok ürünü var. Bu iki tasarım bir araya gelerek yepyeni bir birlikteliği oluşturdular ve buna da Project Mondo adını verdiler. Ve bu otomobili bütün designerlar bir araya gelerek G serisinin ve Moncler'in unsurlarını bir araya taşıyarak yepyeni bir konsept oluşturdular. Bu konsepti dünyanın her yerinde sergiliyoruz. Mercedes-Benz ve Moncler işbirliği içerisinde hem tasarımın hem premium'un, lüksün tanımının tarifini nasıl çelişkiler içinde bir araya getirebiliriz diye bakıyoruz. Böyle bakarsak
uzaydan gelmiş bir videosunu da izledik.
İzledik, evet. Yer çekimsizliği andıran ve size duygularınıza karmaşayı veren ama her iki karmaşanın içerisinde de birleşim noktalarını bulduğunuz çok özel bir dizayn. Londra'da sergilendi, Paris'te sergilendi ve çeşitli ülkelerde, buraya Kore'den geldi, sergilenmeye devam ediyor. İstanbul'da da bir ay süresince Mercedes'in dizayn felsefesini anlatmak adına burada kalacak. Mercedes'i sevenlerle, G serisine hayranlık duyanlarla bir araya getirmeye gayret edeceğiz.
Baştan söyleyelim, yani bu bir proje otomobili. Hani bazen diyorsunuz G serisi böyle mi olacak? G serisi böyle olacak.
Olmayacak.
G serisinin olacağı şekli birazdan Şükrü Bey'le konuşacağız. Hakikaten çok enteresan. Bu arada Moncler'de hani Kartalkaya gibi bir yere çok uygun. Çünkü genelde
teşekkür
hani dağda falan böyle çok tercih edilen markalardan bir tanesi. Bu da benim kişisel yorumum olsun. Şimdi tekrar Mercedes tarafına döneceğiz. Aslına bakarsanız sene hızlı başladı.
Evet.
Bir yandan da hani geçen senenin o ütopik rakamlarının ötesinde ilk ayında düşer mi düşmez mi eğiliminden sonra biraz engelli, biraz ÖTV indirimi falan derken geçen senenin haydi haydi üzerinde bir rakamla devam ediyor. İkinci ay, üçüncü ay şimdi seçim dönemi. Nasıl bir yıl bekliyorsunuz? Part part da söyleyebilirsiniz.
Valla herkes böyle bir part part beklentisi içerisinde.
Kolay
ama
değil ama biliyorum. Kolay değil.
Yani bizim beklentimiz şu. Esnek olmak zorundayız. Fleksibilitemizi en yüksek seviyeye taşıyacağız. Ve her ayın içerisinde kendi yolumuzu bulmaya çalışacağız. Artık dönemler üçer aylık, ikişer aylık dönemleri de geçtiler. Her ayın kendi bir hikayesi var. O ayın hikayesinde de biz kendi satışlarımızı en üst düzeye taşımak için ve her zaman olduğumuz gibi neredeyse segment liderliğimizi sürdürebilmek için çaba göstereceğiz. İyi rekabet etmeye çalışacağız. Bunun için de bakıyoruz ki pazar şartları çok dinamik, çok değişken. O değişimlere ne kadar hızlı uyum sağlayabilirsek o kadar başarılı olacağımızı görüyoruz. Sene bizi sürprizlerle karşılayacak diye gözüküyor. Ocak ayı zaten belli etti.
Sürpriz, evet.
Evet, sürpriz. İşte dezavantajlı otomobillerin satışı bir anda çok yüksek bir seviyede oldu diye ortaya çıktı. Bu satışın gerekçesi olarak. Şubat'ın başka bir hikayesi var. Kısa bir dönem ama hala pazar hızlı, hareketli. Birazcık da çeşitli ekonomik beklentiler insanları satın alma güdüsünü hala ilerletiyor diye görüyoruz. Yani satın alma isteği hiç geriye düşmüş değil. O heyecan devam ediyor. Seçimlerden sonra ne olur diye bir beklenti var ama biz çok büyük bir değişiklik olacağını.
Biz çok alışkınız böyle şeylere.
Evet, evet, evet. Onun için yılın içerisinde dalgalı bir akışı ne kadar durultmaya çalıştığımızla ve ne kadar onu yönetebileceğimizle alakalı bir yıl olacak olarak görüyoruz. Ümit ediyoruz ki geçen seneki kadar bir pazar olmayacağını şuradan görüyoruz. Geçen sene ekonomik nedenlerle alım satım yapan pek çok kesim vardı. Biz bunu pazarın %15-20'si gibi ölçümlüyorduk kendi içimize baktığımız zaman. Bu kaybolduğunda artık kredi zorluklarını bir araya getirdiğinizde genel olarak %25-30'lar civarında bir düşüşün olması bir önceki 2023 yılına göre sanki normal gibi gözüküyor.
Aslında normalleşme süreci.
Aslında normalleşme süreci.
Çünkü evet, başka yani, bir sürreel bir şey yaşadık.
800 binler civarında bir pazar Türkiye'nin bugün ortalama beklenti pazarı haline geldi.
Ama altına da düşmemesi gerektiğini altına hep söylüyorsunuz.
Biz aslında diyoruz ki Türkiye'nin potansiyeli 1,5 milyon. Yani hep anlatıyoruz, sizler de anlatıyorsunuz. Türkiye'de 1000 kişiye 170 otomobil düşüyor. Avrupa ortalaması 500. Biz bunun çok gerisindeyiz. Çok mobilite ihtiyacımız karşılanmıyor. Bu açlık, bu 170 oranı kaldığı sürece devam edecek. İnsanlar otomobil almak ihtiyacını hissedecekler. Şu an onu vergilerle, yüksek fiyatlarla baskılıyoruz gibi gözüküyor. O anlamda ne zamana kadar bu devam eder derseniz, bu pazarın canlılığı, vergiler eğer bir
yani Vanayı gevşetirlerse.
Evet, çünkü otomobilin içerisindeki en önemli fiyat etmeni vergiler olmaya başladı. O fiyat etmenine de biz müdahil olamadığımıza Tabii. göre müdahil olunan yerlerde ne kadar açılıp kapanırsa pazar büyüklüğü ona göre yavaşlıyor veya ilerliyor. Siz pek çok kere dile getiriyorsunuz. Matrah güncellemeleri gerekiyor. Yapılmadığı zaman sonuçlarını hep beraber görüyoruz. Veya vergi artışları oluyor. Sonuçlarını hep beraber görüyoruz. Onun için bu ana etmen çerçevesinde pazar büyüklüğü kendini belli edecektir diye söylemek isterim.
Bu arada programımızı dinleyenler programın YouTube'daki versiyonunu da izleyebilirler. YouTube'da izleyenler de podcast'ten, otomobilde, Spotify'da, Apple Podcast'ı dinleme şansına sahip olabilirler. Böylece bir bu hatırlatmayı da yapalım. Abone olmayı da unutmayın. Şimdi G serisi çok özel bir otomobil. Ağustos'ta galiba yenisi geliyor. Yenisi bu sene geliyor. Bir de CL Türkiye'de. Ben onu şanslıyım. Geçen maçtan önce Almanya'da bir kullanma şansına sahip olmuştum. Çok da keyifliydi. Güzel de bir videosu var. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. G serisi şimdi nasıl geliyor? Ne zaman geliyor? Elektriklisi geliyor? Onları bir anlatalım.
Bizim G serisinde aslında en heyecan duyduğumuz konsept olarak tamamen yenilenen bir elektrikli versiyonuyla geliyor. Ve
Amerika'daki videoları çok
popüler oldu. Evet. Kendi etrafında 360 derece dönebilen videolarıyla beraber her tekerlekte bir elektrik motoruyla gerçekten kendisinin segmentinde yepyeni bir yer açacağı vaadiyle geliyor. Bunu Ağustos ayından itibaren artık yavaş yavaş Türkiye pazarında görmeye başlayacağız. Tabii belki ilk aylarda daha limitli sayılarda olacaktır ama üretiminin giderek hızlanacağını, yılın son çeyreğinde ivmeleneceğini görüyoruz. Tüketici tepkilerine de baktığımız zaman G serisi gerçekten bir niş segment. Türkiye'deki o segmentte yıllık biz geçen sene 360 civarında bir G serisi satış adedi gerçekleştirmişiz. Ama ürün kısıtları nedeniyle böyle olmuş. Aslında bulunabilirlik
talebi yılın çok ilk, daha fazla oldu belli.
Yılın ilk aylarında çok daha yüksek talep
vardı. Hala sıra var değil mi G serisinde?
Çok eskisi kadar demeyelim ama G serisi gene siparişle getirilen bir model. Kişisel dizayn etme isteğiniz o modelde fazlasıyla var. İç renk, dış renk kombinasyonunu kendi isteğinize göre yapmak istiyorsunuz. Onun için belki biraz bekleme zamanı 1-2 aylık var şu anda diye söyleyebilirim. Ama baktığımız zaman 400 adetlik bir ortalama pazarın içerisinde yeni elektrikli modeliyle beraber birazcık daha o segmentin...
Kaçta kaçı sizce elektrikli olur Şükrü Bey?
Şöyle diye görüyoruz. İlk tepkilere bakarsak %20'si, %25'e yakın bir oranı öyle olur gibi duruyor. Ama bu hep bir deneyimleme meselesi. Hep konuşuyoruz. Elektrikli otomobile geçebilmek için iyi bir ihtiyaç analizi yapmak lazım. O herkese uygunluğu, herkesin kullanımına uygunluğunu iyi analiz etmek lazım. Şu an için biz herhangi bir çekince veya sakınca görmesek de tüketicinin kendi bariyerlerini aşıp aşamadığına da bakmak gerekiyor. Ama ben zaman içerisinde o elektrikli oranının yükseleceğini tahmin ediyorum. Bugün biz ağırlıklı olarak G450 dizel ve G63 modelini satıyoruz G serisi segmentinde. Elektrikli de burada gerçekten hem torkuyla hem beygir gücüyle bunların içerisinde 63'ün değerlerine yakın bir performans sergileyen otomobil olarak iyi bir alternatif olacaktır. Performans arayışı içerisinde olanlar için gerçekten o segmentte bence iyi bir talep görecektir diye düşünüyoruz. Tabii ki içindeki değişiklikler kendi iOS altyapısıyla birlikte entegrasyonu dediğimiz komünikasyon altyapısı da çok yükselecek. Onun için
ben heyecanla kullanmayı bekliyorum.
Yani biz de.
Yani G serisi hala o tok kapı sesi ve elektrikli bir otomobil, yeni farlar falan birbirinde çok enteresan bir kombinasyon olacak,
olacak
gibi
kesinlikle
gözüküyor. Şimdi yine çok fazla sorulan soruları kısa hemen sizi burada görmüşken sorayım istedim. Herkes artık şeyi soruyor. Otomobillerimiz akıllanıyor mu? Dün toplantıda siz de bundan bahsettiniz. BTK'nın belli esnetmeleri var gibi. Otomobillerimiz mevcut zekalarını kullanabilmeye başlıyorlar gibi gözüküyor. Mercedes ne zaman bunu bize kullandırmaya başlayacak diye soruyorlar.
Bize de en çok gelen tüketici sorularından bir tanesi. Açıklamaya gayret ediyoruz ve diyoruz ki ya 2018 yılında akıllı otomobillerimizin içindeki akıl komponentini birazcık kenara koymuştuk. Şimdi tekrar onu geri getirme zamanı. Regülasyonlar daha netleşti, daha belli oldu. BTK'nın talepleri bir formata geldi ve markalar buna uyum sağlamaya gayret ediyorlar. Ama hep anlattığımız şey şu, bu süreç öyle hani bugün niye açmıyorsunuz, niye hemen başlamıyoruz diyebildiğimiz bir şey değil. Araştırma geliştirme departmanının araçların içerisindeki modüllerin her birine müdahale edip buna göre yazılımını değiştirmesi gereken bir işlem söz konusu. Ki yerli sim kartı kullanarak bütün bunları yapıyoruz. Bunları yaptığımız zaman her bir aracın içindeki modülün de başlangıç tarihi farklı ve ona göre bir piyasaya giriş zamanı ortaya çıkacak. İlk otomobillerimizi biz Haziran ayından itibaren bu yeni akıllandırılmış haline dönüştüreceğimizi düşünüyoruz. Ama bir anda hepsinde olmayacağını da üzülerek söylemem lazım. Çünkü bazı modüller daha çok yeni piyasaya çıkmış ve onlarda bu araştırma geliştirme departmanının çalışmaları daha uzun bir sürede gelişecek gibi gözüküyor. Ama yılın sonuna kadar gördüğümüz her araç segmentinde yavaş yavaş biz de otomobillerimizi bağlantılı hizmetler dediğimiz o akıllı haline, internete bağlanabilir haline dönüştüreceğiz. Ve ondan sonra da acaba geçmişteki satmış olduğumuz otomobilleri nasıl
o önemli bir soru.
O segmentlere...
Yani ikinci eldeki Mercedes sahipleri de bence buna bir kulak
ne kadar yapabiliriz diye her segment için ayrı bir zaman planıyla devreye almaya başlayacağız diye düşünüyoruz.
Temelde bakınca çok fazla bir hayatımıza ne kolaylık sunuyor onu bir denemeye, biz de denemeye çalışıyoruz. Görsel olarak izlemeye çalışıyoruz ama mevcut bir şey varken bunu kullanabiliyor olmak da en faydalı. Çünkü artık otomobillerde multimedya kanı yarıştırır hale geldik.
Tabii.
Dolayısıyla hani neden böyle bir şey varken kullanmayalım?
Hatırlayalım, biz uzun zamandır sektörün içindeyiz ikimiz de birlikte. Eskiden otomobillerin biraz kaputunu kaldırır ve dışına bakarak değerlendirme yapardık. Şimdi daha çok içine giriyoruz. İçindeki sistemlerin ne kadar hızlı olduğunu, geçişlerin ne kadar kolaylıkla yapılabildiğini, entegrasyonun kendi telefonlarımızla nasıl yapıldığına bakarak aslında otomobili daha iç cepheden değerlendirmeye başladık. Ve burada da tabii ki hizmetler, verilen hizmetler çok daha önem kazanıyor otomobilin internete bağlı olmasıyla. Özellikle elektrikli otomobiller için dün de konuştuk. Bağlantılı hizmetlerin olması pek çok kolaylığı sağlayacak gibi gözüküyor önümüzdeki yıllarda.
Tartışması elektrikli otomobillerde o rota hesaplaması insanların kafasındaki soru
mutlaka
işareti.
Bunu kaldırmak gerekiyor ve bunun için de istiyoruz. Özellikle bunun için istiyoruz. Bunları yaptığımız zaman tüketici avantajı gerçekten ortaya çıkacaktır. İnşallah dediğim gibi Haziran ayından itibaren başlayarak yılın sonuna kadar süren süreçte pek çok otomobili katmaya devam ederek ilerleyeceğiz.
Mercedes-Benz online satmaya devam edecek mi?
Biz online satmıyoruz. Bizim yaptığımız işlem aslında online'da rezervasyon yapıyoruz.
Ve çünkü kafada bir karışıklık
var. Evet evet. Yani bunu
sen online satın aldım, kapıya araba geliyor.
Geliyor. Evet evet.
Biz bir hissiyat var.
Çeşitli markalar bunu yapıyorlar. Yani online'da süreci başlayıp online'da bitirip bir teslimat merkezinde gidin teslim alın deneyebiliyor. Biz bir premium markayız ve müşteri yolculuğunu başka türlü tarifliyoruz. Burada bizim için müşteriyle fiziksel iletişim, dijital iletişimle birlikte çok önemli iki unsur. Hem dijitali iyi bir hale getirmeye çalışıyoruz. Çünkü burada aslında bilgileniyorsunuz, karşılaştırma yapıyorsunuz ve gerekli bir takım ön koşulları yerine getiriyorsunuz. Ama fiziksel birliktelikte de markanın duygusunu almanız, oradan bir danışmanlık hizmeti almanız, karşılıklı ihtiyaç analizinde doğru noktaya ulaşmanız çok önem taşıyor bizim açımızdan. Bunun için bizim tarif ettiğimiz müşteri yolculuğunda hiçbir şey başından itibaren online'da başlayıp sonuna kadar online'da şu an için gitmiyor ve şu anda da onu öngörmüyoruz. Bunun için biz buna acentalık modeli diyoruz. Online'da bilgi alabilirsiniz, rezervasyon yapabilirsiniz ama süreci devam ettirebilmek için acentalarımıza gidip onlarla fiziksel bir birlikteliği yerine getirmek, bir imza atmak ve gerçekten siparişinizin doğru olup olmadığını bir kontrol etmek, bir danışmanlık alarak sonunda teslimatı gene aynı acentalık üzerinden sürdürmek bizim müşteri yolculuğumuz içerisinde hala önemli görüyoruz.
Hem fiziksel hem dijital, zaten güzel de bir isim bulmuşsunuz.
Dijital. Dünyada tanımlanan evet. Aslında bir isim. Bizim bulduğumuz değil evet. Ama kullanılan bir tanım. Bunun için biz bu iki alanda da kendimizi en iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Hem bir yandan dijital öğeleri iyileştirmeye çalışırken bir yandan da fiziksel alanlarda iyi bir danışmanlık vermeye gayret ediyoruz ama çok önemli bir şeyi burada yapıyoruz sürecin içerisinde. Tek fiyatla bunu yapıyoruz. Yani nereye giderseniz gidin, online'a da giderseniz, fiziksel alanlara da giderseniz o otomobiller için hep aynı fiyatı sunuyoruz. Ve herhangi bir satış noktasında yani A acentasına gittiğinizde B acentasına gittiğinizden farklı bir fiyat almıyorsunuz. Bizim için sürecin en önemli etmenlerinden bir tanesi de bu. Ve bütün buradaki bizim acentalarımız aynı stok havuzu içerisinden müşteriye teklif verebiliyorlar. Hem fiyat aynı, hem alternatifleri bulma olanağınız aynı. Tek buradaki gerçekleşmesi gereken doğru ihtiyacın tanımlanarak doğru şekliyle teslimatının gerçekleştirilmesi. Bizim premium'da müşteri yolculuğu tecrübesinden anladığımız bugünkü koşullarda, çünkü dünya hızlı değişiyor, hiçbir şey kalıcı olmayabiliyor ama yolculuğu tanımladığım süreç bu şekliyle gerçekleşiyor diye söyleyebilirim.
Son bir iki tane kısa sorum var, onları da sorayım. Şimdi dünyada böyle aslında esasında öngörmediğimiz sorunlar karşımıza çıkıyor. İşte bir pandemi çıktı, çip sorunu çıktı, süveyş çıktı. Siz şu anda bir otomotivde herhangi bir yaşadığınız bir sorun var mı?
Yani tedarikleri. En basitini söyleyebiliriz. Süveyş kanalı hiç şu ana kadar beklenmedik bir sorun. Yani aslında süveyş kanalı sorununu herkes otomotivle ne olabilir diye düşünüyorsunuz ama otomotiv dünyası tüm dünyaya entegre bir üretim biçimini benimseyen bir dünya. Dünyanın her yerinden bir ürün alıp onu ürünlerinizi geliştirirken, üretirken kullanmanız söz konusu. Dağıtırken de aynı şekliyle lojistik kanallarını kullanıyorsunuz. Bugün baktığınız zaman Süveyş kanalı dolayısıyla 15 gün uzayan bir yolculuk var. Diyebilirsiniz ki ya 15 günde ne olacak, gemiler 15 gün fazla gitsin. Bir, gittiğiniz yol daha uzun. İki, süre daha uzun. Ama üç, lojistik kapasitesi çok daha sınırlı. Yani o 15 günü kompanze edecek alternatifleri geliştirmeniz çok daha uzun bir süre alabiliyor. Ve bakıyorsunuz ki siz de duydunuz, çeşitli Avrupa'daki fabrikalarda şu an haftalık aralar verilmeye başlanıyor. Hiç beklemediğiniz bir sorun, hiç aklınızda olmayan, nereden çıktı diyebileceğiniz bir sorun. Ama endüstrinin tamamı, sadece markamız için söylemiyorum, endüstrinin tamamı bu sorunla uğraşmak ve çözüm bulmak zorunda. Bu ve benzerleri de bizi zannediyorum ki tüm yılın içerisinde bekliyor.
İnşallah daha beklenmedik sorunlar çıkmaz. Son soruyu da şöyle sorayım. E serisi geldi geçen senenin sonuna doğru Türkiye'de. Türkiye özel bir motorla geldi. Şimdi merak ediyorum. Çok fazla uğraştınız mı ikna etmekte, yoksa Mercedes Almanya zaten artık komple her şey hazır mıydı? Türkiye'ye özel böyle bir motor üretelim mi? Yoksa siz gerçekten çok dil döktünüz mü?
Çok dil dökmemizi gerektirmiyor. Gerek yani mi? Onu söylemem lazım. Çünkü biz Almanya'daki üretim ağının içerisinde bizim beklentilerimizi daha en baştan biliyorlar. Çünkü bu pazarın dinamiklerinde belirli bir motor hacmi hep ortaya konan bir parametre. O parametreyi biz daha ürün geliştirilirken zaten ortaya koyarak ilerliyoruz. Onun için bir 3-4 yıllık en az bir hazırlık, düşünce hazırlığı, program hazırlığı seviyesi oluyor. Ve adapte olabilme süresinde de bize tabii ki belirli segmentlerde fazlasıyla kolaylık gösteriliyor. Ki GLC'de böyle bir alternatifimiz var. E serisinde böyle bir alternatifimiz var. Pek çok pazarda kullanılmayan ve tercih edilmeyen dediğimiz bu tipteki parametreleri bizim ülkemiz maalesef kullandığı için, yani 1.6 motorlu olacak diye ısrar olduğu için biz de ona uygun bir takım geliştirmeleri talep ediyoruz. Fabrikada bunu her zaman olumluk yapabilmek için uğraşıyor diyebilirim.
Çok önemli yani gerçekten. Türkiye'ye bu seviyede bir otomobilin geliyor olması güzel. Şunu da hatırlatalım. 1.5 litrelik motor. İzleyenler soruyorlar işte. Çok performansı mı? Zaten bu otomobilin bence öyle bir performans hedefi de olduğunu tahmin etmiyorum.
Ben şunu söylerdim. Yani o E serisi segmentinde ne beklentileriniz var dediğiniz zaman güvenlik birinci sırada, konfor ikinci sırada, performans tabii ki olabilir ama üçüncü sıradaki etmenlerden bir tanesi. Bu segmentin genel temel trend özellikli olarak tabii ki kişisel olarak hepimizin farklı farklı beklentileri olabilir.
Dizel opsiyonu var.
Var, daha yüksek beygire sahip bir opsiyonu da var. Bu anlamda bizim buradaki en önemli tüketici beklentisini giderdiğimiz noktalar güvenlik, konfor bence en üst seviyede ve teknolojik altyapı olarak da o segmentin bence bulunmaz hani pırlanta taşı gibi bir tanımı var. Bunun üstüne tabii ki performansı dediğiniz zaman yeterli bir performansı var, tatmin edecek bir performansı var. Ama benim gözümde bir performans otomobili değil diye de tanımı öyle koymak isterim.
Ben de
onun için bakıyoruz ki tepkilere de içine binip şöyle bir Mercedes dünyasına girdiğini hisseden E serisi tüketicisi gerçekten çok mutlu ve o otomobilden tatmin duygusunu yerine getirerek ayrılacaktır. Performans beklentisi içerisinde olan o segmentteki müşterilere pek çok başka alternatif, elektrikliler
zaten
de dahil olmak üzere.
Çok fazla alternatif var.
Elektrikliler de dahil olmak
büyük
üzere.
Bir var
büyük bir seçenek var. Ona da yönlendirebilirdik derdim.
Çok teşekkür ederim Şükrü Beyciğim.
Ben teşekkür ederim.
Bu hafta Kartalkaya'daydık. Bir daha atmosferinde bir keyifli bir röportajımızı yaptık. Hem podcast'te hem de YouTube'da programı dinleyebilirsiniz. Mercedes-Benz Otomotiv Grubu Başkanı Şükrü Bektikan'la birlikteydik. Yeni G serisinin tarihinde öğrenmiş oldunuz. Hoşça kalın.